Yuhanna 20. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardı. Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler diye yazmaktadır. Yuhanna burada bize ilginç bir şey anlatıyor. Bu insanlar İsa onlara ölümden dirileceğini defalarca söylemiş olmasına rağmen ve eski antlaşma peygamberleri bu olayla ilgili olarak birçok kehanette bulundukları halde İsa Mesih'in ölümden dirileceğini anlamamışlardı. Bugün de bizlerin eski antlaşma yazılarını anlayabilmemiz için yeni antlaşmayı bir el lambası olarak kullanmamız gerekmektedir. Eski antlaşmanın yeterince okunmaması ve anlaşılamamasının bir nedeni bunu yorumlarken yeni antlaşmayı yeterince kullanmayışımızdır. Bugün kutsal yazıları sürekli olarak okuyup hala bazı kesimleri anlamayan birçok imanlı var. Sanımca bunun iki nedeni bulunmaktadır. Bir tanesi bir ayeti veya bir bölümü birçok defa okuyabilir, her okuyuşumuzda daha önce hiç görmediğimiz bazı ruhsal gerçekleri görebiliriz. Bizler kutsal yazıları çalışırken ya da tekrar tekrar okurken kutsal ruh bize her defasında konuyla ilgili olarak yeni bir ışık, yeni bir anlayış verebilir. Öte yandan ben bazı kutsal yazıları anlayabilmemiz için bunları şahsen tecrübe etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yaşamda karşılaştığımız zorluklar, sıkıntılar ve deneyimler bu tür ayetlerin anlamını anlamamıza yardımcı olurlar. Örneğin Davut peygamber, Rabbin çoban olduğunu söylerken Tanrı'nın çobanınkine benzer ilgi ve sevgisini kendi deneyimine dayanarak biliyordu. Şimdi İsa Mesih'in Meryem'e görünmesine geldik. Öyle anlaşılıyor ki İsa Mesih ölümden dirildikten sonra kendisini ilk olarak Meryem'e göstermişti. İsa Mesih göğe alınmazdan önce kendisini 11 kez göğe alındıktan sonra da 3 kez göstermiştir. Ama metne bakarak İsa Mesih'in görünmelerinin burada belirtilenden çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Hayatın her olayı için bir deyim ya da atasözü bulmak mümkündür. İsa Mesih'in ilkin niçin Meryem'e göründüğünü soranlara Süleyman peygamber şu özdeyişle karşılık vermektedir. Süleyman'ın özdeyişleri 8. bölüm 17. ayette "Beni sevenleri ben de severim, gayretle arayan beni bulur" diye yazar. Meryem İsa Mesih'i aramıştı, hem de çok erken saatlerde aramıştı. Yuhanna 20. bölüm 11 ila 15. ayetlerde Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayak ucunda duruyordu. Meryem'e "Kadın, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Meryem, "Rabbimi almışlar," dedi. "Onu nereye koyduklarını bilmiyorum." Bunları söyledikten sonra arkasına döndü. İsa'nın orada ayakta durduğunu gördü ama onun İsa olduğunu anlamadı. İsa, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" dedi. "Kimi arıyorsun?" Meryem onu bahçıvan sanarak, "Efendim," dedi, "eğer onu sen götürdünse nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım." Burada yola yine Meryem'in İsa'yı tanımadığı varsayımıyla yola çıkıyoruz. Niçin biliyor musunuz? Çünkü Meryem İsa Mesih'in ölümden dirilmiş olabileceğine inanmamaktadır. Zekeriya'nın durumunda olduğu gibi imansızlık hem kör hem de sağırdır. Tamam, Meryem Rab İsa'yı seviyordu ama sevgisinin yanı sıra iman da olmalıydı. Meryem hem İsa'yı sevdiği gibi hem de iman etmediği için ağlıyordu. Diriliş bedeni normal bedenden ne kadar farklıdır bilmiyorum ama Meryem'in İsa'yı tanımayacak ölçüde farklı bir beden olduğunu zannetmiyorum. Bence Meryem bu üzüntüsü içerisinde tüm olayı sadece tek taraflı değerlendiriyordu. Her ne kadar Rabbin iki meleğini gördüyse de bunun onun dikkatini İsa'nın diriliş gerçeğine şu veya bu ölçüde çektiğini hiç görmüyoruz. Melekler Meryem'e bir soru sordular. Bu sorunun cevabını bilmediklerinden değil ama Meryem'de küçük bir iman kıvılcımı oluşturmak için bu soruyu sordular. Ama Meryem'in gözü başka hiçbir şey görmüyordu. Tüm olayı sadece tek taraflı olarak değerlendiriyordu. Meryem'e göre İsa hala ölüydü ve İsa'nın ölüsünü birileri alıp götürmüştü. İsa Mesih'i diri olarak göreceğini aklının ucundan dahi geçirmiyor, böyle bir olasılığı hiç düşünmüyordu. Böylesine yoğun bir imansızlıkta dopdolu olduğundan İsa'yı bile tanıyamıyordu. Yuhanna 20. bölüm 16. ayette İsa ona "Meryem" dedi. O da döndü, İsa'ya İbranice "Rabbuni" dedi. "Rabbuni, öğretmenim" demektir. İsa Meryem'e adıyla seslenince Meryem onun sesini hemen tanıdı. Bu İsa Mesih'in sesiydi. Ondan başkası olamazdı. Bizler de bir gün ölüm vadisinden geçtikten sonra Rab her birimizi tıpkı 2000 yıl önce kendisine inananları çağırdığı gibi adıyla çağıracak ve o zaman sonsuz yaşama dirileceğiz. Yuhanna 20. bölüm 17. ayette İsa bana dokunma dedi. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim tanrımın ve sizin tanrınızın yanına çıkıyorum. Rab Meryem'e kendisine dokunmamasını söyledi. Dokunmak sözcüğü Yunanca'da haptomai sözcüğüdür ve anlam olarak tutunmak demektir. İsa daha sonra öğrencilerine kendisine dokunmalarını söyleyecekti. Peki niçin önce dokunmalarını yasakladı da sonra izin verdi? Çünkü bakın Meryem'e şöyle dedi. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. İşte bu nedenle Meryem henüz İsa'ya dokunmamalıydı. Ama daha sonra İsa babanın yanına çıkacak ve ondan sonra yukarı odada bulunan öğrenciler kendisine dokunabileceklerdi. Peki Rab İsa bu sırada babanın yanına çıktığında ne oldu dersiniz? Ben öyle inanıyorum ki İsa babanın yanına çıktığı zaman dökmüş olduğu kanını babanın huzurunda kefaret olarak arz etmiş, böylece onun kanı Tanrı'nın hüküm kürsüsünü bugünkü lütuf tahtına çevirmiştir. İşte İsa Mesih'in bu kanı senin ve benim günahlarımız için akmıştır. Sanırım onun kanı onun bizim için ödediği bedelin sonsuz bir tanıklığı olarak sonsuza dek orada kalacaktır. Dikkat ederseniz İsa Mesih Tanrı'yı benim babam ve sizin babanız, benim Tanrım ve sizin Tanrınız sözleriyle tanımlarken bu tanımlamaya büyük özen göstermiştir. Onun babayla olan ilişkisi bizim babayla olan ilişkimizden çok farklıdır. Bizler Rab İsa Mesih'e iman ederek Tanrı'nın oğulları olma hakkını kazanırken İsa Mesih üçlü birliğin bir üyesi olarak Tanrı'nın sonsuz oğludur. İsa Mesih bu ayrımı burada özellikle yapmıştır. Yuhanna 20. bölümde İsa Mesih'in öğrencilerine göründüğü zamana geldik. Yuhanna 20. bölümde 18 ve 19. ayetlerde Mejderli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara Rabbi gördüm dedi. Sonra Rabbin kendisine söylediklerini onlara anlattı. Haftanın o ilk günü akşam olunca öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi. Ortalarında durup size esenlik olsun dedi. Buradaki insanlar İsa Mesih haça gerildiği zaman dağılıp kaçmışlardı. Ama şimdi öyle anlaşılıyor ki Yahudilerden korktukları için yeniden bir araya gelmişler ve saklanmışlardı. Kapılar kapalıydı, yani kimse içeri girmesin diye kapıları kilitlemişlerdi. Doğaüstü olan doğal olana dokunduğu zaman verilen mesajın her zaman size esenlik olsun ya da korkmayın olduğunu bilmem hiç fark ettiniz mi? İsa Mesih'in tanrılığı bu insanların insan yönüne dokunduğu için İsa Mesih onlara size esenlik olsun diyordu. Bu esenlik İsa Mesih'e iman ederek ortaya çıkan aklanmanın yarattığı bir esenliktir. Evet, öğrenciler İsa Mesih'i görür görmez tanımışlardı. Bu insanlar tabii ki korkuyorlardı. Kapılar kilitli olduğu halde İsa Mesih yüceltilmiş olan diriliş bedeniyle onların bulunduğu odaya girmişti. Buradan diriliş bedeninin fizik yasasına tabi olmadığını, fizik ötesi özelliklere sahip olduğunu açıkça görüyoruz. Bu nedenle inanlılar topluluğu olan kilise yeryüzünden alındığı zaman bedenlerimiz bir anda değişecek ve o zaman Rabbi havada karşılamamız için hiçbir sorun kalmayacak. Yuhanna 20. bölüm 20. ayette bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler diye yazıyor. Dikkat ederseniz İsa Mesih'in bedeni her ne kadar yüceltilmiş bir diriliş bedeni idiyse de elleri ve ayaklarında çivi ve böğründe mızrak izi hala görülebiliyordu. İsa Mesih'in şimdiki diriliş bedeniyle çarmıha gerilen bedeni arasında çok ilginç benzerlikler bulunmaktadır. İsa Mesih'in çektiği işkence izleri diriliş bedeninde de vardı ama bizim diriliş bedenlerimizde dünyasal bedenimizde bulunan yara izlerinin bulunacağını zannetmiyorum. Sanımca İsa Mesih'in diriliş bedeninde yara izlerinin bulunmasının nedeni bu izlerin bizim uğrumuzda olduğunun bilinmesi içindir. Bizler Tanrı önüne suçsuz ve kusursuz bir şekilde gelebilelim diye o bizim uğrumuza yaralanmış ve elem çekmiştir. O bizim günahlarımızı kendi üzerine almıştır. İşte bu izlerin İsa Mesih'in diriliş bedeninde bulunmasının nedeni budur. Yuhanna 20. bölüm 21. ayette İsa yine onlara size esenlik olsun dedi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Ben burada Rabbin üzerinize esenlik olsun sözünü tekrar ettiğini düşünmüyorum. Sanımca Rab burada farklı bir esenlikten söz etmektedir. 19. ayette geçen esenlik Tanrı ile barışmaktan kaynaklanan kurtuluş esenliğiydi. Artık kurtuluş işi tamamlanmıştı. Bu nedenle burada sözü edilen esenlik Matta 11. bölüm 28. ayette sözü edilen esenliğin ta kendisidir. Matta 11. bölüm 28. ayette "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin ben size rahat veririm" diyor İsa Mesih. Kurtuluş yoluyla gelen rahatlıktır bu. Kurtuluşun getirdiği esenliktir. Başka bir esenlik daha vardır. Bu esenlik Tanrı'yla ruhsal paydaşlık içerisinde yaşayıp onun isteğine göre yaşayanların sahip olduğu esenliktir. Bu esenlikten Matta 11. bölüm 29. ayette söz edilir. "Boyunduruğumu takının ve benden öğrenin. Böylece canlarınız rahatlık bulur" der. Matta 11. bölüm 29. ayette. Kurtuluş işi şimdi tamamlanmış durumdadır ve Mesih şimdi onları Baba kendisini gönderdiği gibi dünyaya gönderiyordu. İsa Mesih daha önce babaya yönelttiği duasında bu aynı konuya değinerek Yuhanna 17. bölüm 18. ayette "Beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim" demektedir. Yuhanna 20. bölüm 22. ayette bunu söyledikten sonra "onların üzerine üfleyerek kutsal ruhu alın" dedi diye yazar. Bu tarih dilimi ruhsal açıdan şeriat ile lütuf arasında bir geçiş süreci olarak bilinmektedir. Bu insanların yaşamlarında ve Rab İsa'nın hizmetinde İsa Mesih'in ölümü ve ölümden dirilişi ve Pentekost günü arasında bir ara dönem vardır. Bu dünya tarihinde başka bir eşi benzeri olmayan bir dönemdir. Rabbimiz daha önce öğrencilerine Luka 11. bölümde nasıl dua etmeleri gerektiğini öğretmişti. Onlara istedikleri şeylerin kendilerine verileceğini söylemişti. Aynı bölümün 13. ayetinde İsa Mesih, Babanın kendisinden isteyenlere armağan olarak kutsal ruhu vereceğini söylemişti. Buradan da onların en azından o ana kadar babadan kutsal ruhu istemediklerini anlıyoruz. Yine İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 16. ayette şöyle diyordu. Ama ben de babadan dileyeceğim o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Matta 11. bölüm 28. ayette İsa Mesih'in söylediği "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin ben size rahat veririm" sözlerini bir kez daha bu noktada hatırlatmak isterim. İsa'nın Mesih olduğunu söylediğinde Simon Petrus'un bazı ruhsal gerçekleri sezinlediği doğru ise de birkaç dakika sonra İsa'ya haç ölümüne gitmemesi gerektiğini söylemesi onun bu gerçekleri tam olarak anlamadığını gösterir. Ben öyle inanıyorum ki Rab İsa Mesih onların üzerlerine üfleyip kutsal ruhu alın dediği zaman onlar yeniden doğmuşlardı. Bu ana kadar kutsal ruh İsa'nın öğrencilerinin içerisinde değildi. Onların üzerlerine üfledi terimi kutsal yazılarda bir yerde daha karşımıza çıkar. Yaratılış kitabında Tanrı Adem'in içerisine yaşam nefesini üflemişti. Ben öyle inanıyorum ki İsa Mesih burada öğrencilerine kutsal ruhu vererek onların içerisine sonsuz yaşamı üflemiştir. Bu İsa'nın göğe alınışına ve kutsal ruhun Pentekost gününde gelişine kadar onları bu geçiş sürecinde güven içerisinde tutacaktı. Pentekost gününde kutsal ruh gelip onları Mesih'in bedeni olan inanlılar topluluğuna vaftiz edecekti. Yine onlar kutsal ruhun gelmesiyle göksel bir güçle donanacaklardı. O günde inanlılar topluluğu ortaya çıkacaktı. O günden bugüne kadar kutsal ruh dünyamızda bulunmaktadır. O her gerçek Mesih inanlısının varlığında bulunur ve onları Mesih'in bedenine vaftiz eder. Bunun üzerine Petrus'la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. Bu ayet genellikle yanlış anlaşılan büyük bir ayettir. John Calvin bu doğrultuda şöyle yazar. Mesih günahları bağışlamayı öğrencileriyle paylaştığı zaman burada kendisine özgü olan bazı şeyleri onlara vermez. Günahları bağışlama işi sadece İsa Mesih'e aittir. Onlara ise sadece günahların İsa'nın adında bağışlanacağını duyurma ayrıcalığını tanımıştır. İsa'nın herhangi bir öğrencisinin, herhangi bir kimsenin günahını sildiği İncil'de ne Elçilerin İşleri kitabında ne de mektuplarda görülmez. Öğrenciler gittikleri her yere günahların bağışını müjdelemişlerdir. Size burada bir soru sorayım. Günahların bağışı ne demektir? Tanrı dahi günahları istediği gibi bağışlayamamaktadır. Günahların bağışı sadece ve sadece İsa Mesih'in kanı aracılığıyladır. Eski antlaşma dönemlerinde bağışlanma Mesih'in ileride gelip öleceği gerçeğine dayanılarak yapılıyordu. Tanrı eski antlaşma döneminde insanları Mesih gelip cezayı ödeyinceye kadar bir avans benzerliğinde önceden bağışlamıştır. Bugün ise Tanrı bizleri İsa Mesih'in bizim için öldüğüne iman ettiğimizde bağışlayacaktır. Yuhanna 20. bölüm 23. ayette, kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır diye yazıyor. Sizler ve ben günahları nasıl bağışlayabiliriz? İncil'in müjdesini insanlara anlatarak. Bizim yeryüzünde yapacağımız en büyük iş budur. Bir insan bu dünyada günahlarından dönüp İsa Mesih'e iman ederse bu çok büyük bir olaydır. Ama asıl heyecan veren şey nedir biliyor musunuz? Sizler ve ben herhangi bir insana İncil'in müjdesini duyurduğumuzda bu kişi yeniden doğup Mesih'te yeni bir yaratık olabilmektedir. Bizim için bundan daha büyük, daha anlamlı başka bir şey olabilir mi? Hayır. Bu nedenle kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur sözü Tanrı'nın lütuf müjdesini duyurduğumuz zaman gerçek olur. Bizim bugün bir sorumluluğumuz var. Eğer bizler İncil'in kurtuluş müjdesini insanlara duyurmazsak, onların günahları bağışlanmayacaktır. Sanırım bizler şimdi İncil'i insanlara duyurmadığımız yılların cezasını çekiyoruz. Sorumluluğumuzu safsakladığımızdan dolayı çocuklarımızı cephelerde kaybettik. Sadece şunu düşünelim. Eğer savaşlarda kaybettiğimiz çocuklarımız yaşamlarını İsa Mesih'e adayıp birer müjdeci olsalardı dünyamız bugün tamamen bambaşka olurdu. Dünyaya barışı ve bağışlamayı getirecek olan mesaja sadece bizler sahibiz. Bu mesaj İsa Mesih'in kurtuluş müjdesidir. Sevgili dostum sen ne yapıyorsun? Bu müjdeyi insanlara duyuruyor musun yoksa kendine mi saklıyorsun? Yuhanna 20. bölüm 24. ayette 12'lerden biri ikiz diye anılan Thomas İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi diye yazar. Thomas'ın diğer öğrencilerle niçin bir arada bulunmadığını gerçekte bilmiyoruz. Bunu sadece tahmin edebiliriz ama daha fazlasını yapamayız. Sanımca Thomas her şeyden şüphe duyan yalnız bir kurttu. Şüpheciliğinden dolayı her olayın üzerine büyük karamsarlıklar getirebilirdi. Ben öyle zannediyorum ki İsa Mesih'in diğer öğrencileri İsa'nın ölümden dirildiğinden öylesine heyecanlı ve gerçekçi konuşuyorlardı ki Thomas tüm bu söylenenlere bir türlü inanamıyordu. Yuhanna 20. bölüm 25. ayette öbür öğrenciler ona biz Rabbi gördük dediler. Thomas ise onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam dedi. Gerçekten Thomas tam bir şüpheciydi. İman etmesine yetecek kadar yeterli kanıt var olduğu halde Thomas hala İsa Mesih'in ölümden dirildiğine inanmıyordu. Ama en azından burada onun yeniden diğer öğrencilerle bir arada olmaya karar vermiş olduğunu görüyoruz. Sevgili dostum, eğer Tanrı'nın lütfunda ilerlemek ve gelişmek istiyorsan, diğer inanlarla birlikte olmaya gereksinmen vardır. Rabbin sözlerinden neler öğrenmişsen bu öğrendiklerini diğer inanlarla paylaşman gerekmektedir. Bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim, o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da yüreklendirelim, diyor İbraniler 10. bölüm 25. ayette. Mesih inanları olarak birlikte büyümek için gerçekten bir araya gelmemiz gerekmektedir. Yuhanna 20. bölüm 26 ila 28. ayetler arasında 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu. Size esenlik olsun dedi. Sonra Thomas'a parmağını uzat dedi. Ellerime bak. Elini uzat böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol. Thomas ona Rabbim ve Tanrım diye yanıtladı. İncil kayıtları Thomas'ın elini uzatıp İsa'nın böğrüne koyup koymadığını yazmaz. Thomas'ın bu şeyleri yapmasına hiç gerek yoktu. Bugün de birçok kişi keşke İsa'yı görüp ona dokunabilsem. O zaman ona iman ederim demektedirler. Sorun İsa'nın ölümden dirildiğine ilişkin var olan kanıtların yetersiz oluşunda değil ama insan yüreğinin imansızlığındadır. Tanrı insanın dürüst şüphelerine elbette doyurucu bir yanıt verecektir ama dürüst olmayan şüphelerle uğraşacağını hiç zannetmiyorum. Birçok insan kutsal kitaba inanmadıklarını söylüyorlar. Sorunlarının mantıklarında yattığını belirtirler. Sevgili dostum, insanların büyük bir kısmı içinde yaşadıkları ahlak bozukluğundan dolayı kutsal kitaba inanmayacaktır. Geçenlerde adamın biri bana eski antlaşma dediğimiz Tevrat, Zebur ve peygamber kitaplarına inanamadığını söyledi. Daha sonra öğrendim ki adam karısından habersiz başkasıyla zina hayatı yaşıyormuş. Eski antlaşma Çıkış 20. bölüm 14. ayette zina etmeyeceksin diye emreder. Bundan dolayı adam eski antlaşmaya boşuna inanmadığını söylememiş. Eski antlaşma adamın bu durumuna yasak getirdiğinden adam haliyle bu günahta devam etmeye hevesli bir yaklaşımla yaklaşmış. Ama Tanrı hiçbir zaman dürüst olmayan bir kimseye ruhsal kanıtlar göstermek zorunda değildir. O kendisini sadece kendisini içtenlikle arayanlara buldurur. Sevgili dostum, Thomas'ın İsa ile ilgili vermiş olduğu tanıklıktan daha büyük bir tanıklık bulamazsınız. Thomas'ın vermiş olduğu bu tanıklık kutsal yazıların en büyük açıklamalarından bir tanesidir. Bir Yahudinin İsa'ya Rabbim ve Tanrım diye cevap vermesi gerçekten çok büyük bir olaydır. Üstelik bu sözler Thomas gibi şüpheci birisinin ağzından çıkarsa. Yuhanna 20. bölüm 29. ayette İsa, beni gördüğün için mi iman ettin dedi. Görmeden iman edenlere ne mutlu. İsa Mesih'in ölümüne ve ölümden dirilişine iman eden bizler için bugün çok özel bereketler bulunmaktadır. Yuhanna 20. bölüm 30 ve 31. ayetlerde İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır demektedir. Bu İncil kitabı ile ilgili en önemli özelliklerden birisidir. Rab İsa Mesih kayda geçmemiş daha birçok şey yapmış ve söylemiştir. Mesih yeryüzündeyken binlerce, on binlerce insanı iyileştirmişti. Yuhanna, İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta olmayan başka birçok mucizeler yaptı derken, diriliş sonrasında da birçok mucize yapmış olduğunu belirtiyor olabilir. Yuhanna bu İncil'inde neleri kaydedip neleri kaydetmeyeceği konusunda büyük titizlik göstermiştir. Aklında belirli bir hedefe varmayı amaçladığından sadece bu yöndeki amaca hizmet edecek malzemelerden yararlanmıştır. Yuhanna İsa Mesih'in hayat hikayesini yazmayı amaçlamamıştır. Diğer İncil yazarlarının İsa'nın yaşamında boş bıraktıkları yerleri doldurmayı da amaçlamamıştır. O bütün bu yazdıklarını bizler İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edelim ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşalım diye yazmıştır. Yaşama kavuşmak ve Tanrı'nın bir çocuğu olmak sadece iman yoluyla mümkündür.